Ayrım 23, çıkış 1, Yalçın Küçük, sayfa 255. 4. Sure, Sabetaist Aydınlanmalar. 1. Bölüm, Onomastik ve Sabetaizm Araştırmalarım, Kısa Rapor ve Küçük Polemikler. Ruhisu, yüzünde hep sazının tellerini gördüm, titreşiyordu. Benim için Ruhisu, ikinin kimyasal bileşimidir. 1. Büyük bir mesleki ciddiyet, yaptığı işin bir büyük disiplinidir. İşine ruhi su kadar titiz pek az insanımızın olduğunu düşünüyorum. Sanki ruhi su için sazı, sesi ve söyleyişi ruhi sudan öncedir. Sanki sazı ve sözü için yaşıyor. Yalnızca disiplini, yalnızca tutarlılığı, yalnızca aklın yeterliliğini hiçbir zaman düşünmedim. Benim için ruhi su ikinin kimyasal bileşimidir. İki, ruhi su kişilik kazanmış heyecandır. Yüzünde hep derininden gelen titreşimleri gördüm. Konserleri hep bir disiplin oldu. Uymayanları bir bakışla, yetmezse kibar sözcüklerle uyardı. 1961-1971 Türkiye'nin görkemli uyanış döneminde ruhi su bir uvertür sayıldı. Ruhi susuz bir hüzün, ruhi susuz bir sevinç, ruhi susuz bir toplantı, ruhi susuz bir yürüyüş gerçeğin dışına çıktı. Ruhi su dururken sürenlerin ve sürdürenlerin arasına gitti. Yalçın Küçük, Paris'te sürgünden, hep ileri, Ekim 1997, sayı 7. Moşe Musa Sudan. 1908 yılında Freud, Theodor Reik'a şu fıkrayı anlatmıştı. Freud'un icadı da olabilir. Freud, onomastik verileri kullanarak Moşe'nin İbrani değil, Mısırlı olduğunu göstermişti. Kaynaklara da dayanıyordu. Moiz diyorlar ve biz Musa diyoruz. Mısri anlamı suda ya da sudandır. Moses and Monotheism, Musa ve Tek Tanrıcılık, Freud'un kitaplarından birisidir. İbraniler, İbrani Freud'a pek kızdılar. Yehaim Yeruşalmi'nin kitabı verilen cevaplar arasında yer alıyor ve eninde sonunda Musa'nın İbrani olmadığını kabul ettiler. Güzel ve şu da var, Freud'un vurguları sonucu Yahudilerin monoteizmi Mısır'dan aldığını da artık biliyoruz. Judaizm'de isimler biseksüeldir ve bizde İbrani asıllılar Musa yerine Suda ya da Suden'de taşıyorlar. Tabi su da mümkündür. Anasını ve babasını Van'da katlettiğimiz Ruhiye, su soyadını herhalde nüfus memuru o anda devlet vermiştir. Tahrif etmişler ve bir de şaka yapıyorlar. The boy Itzik is asked in grammar school, who was Moses? And answers, Moses was that the son of an Egyptian princess. That is not true, says the teacher. Moses was the son of a Hebrew mother. The Egyptian princess found the baby in a casket, but Itzik answers, says she. Yahudi öğrenci Musa'nın bir Mısırlı prensesin oğlu olduğunu söylüyor ve öğretmen ise Yahudi bir anneden doğduğunda, Mısırlı prensesin onu bulan kişi olduğunda ısrar etmektedir. Itzik bulan prenses için tabii öyle diyecektir diyor. Görüyoruz, öğrenci alaycı ve inatçıdır ve ne diyebilir ki, kendinden emin bir hali var. Eğer Freud'un senaryosuna inanacak olursak Moşe adı suda veya sudan anlamına gelmektedir. Hollywood filmlerinde prensesin çocuğu nehirden ve yüzen küçük bir tahta saldan aldığını görebiliyoruz. Alan anne çocuğa suda ve sudan adını vermektedir. Bir rastlantı, bu adları Türkiye'de de buluyoruz. Ben genellikle bu adları Musa okuma eğiliminde oluyorum. İbranilerde adlar biseksüeldirler. Şunu ekleyebiliyorum, bebek Suda'yı nehirden alan prenses Firavun'un kızıdır ve sonra karısı oluyor. Mısırlılarda ensest kavramı veya suçu yoktur. Caligula da sevgilisi kız kardeşini alıp Mısır'a gitmek istemişti. Evlenecekti ve sonra fikir değiştirdi. Bu nedenle öldürdüğünü düşünenler var. Prensesin adı Atiye veya Asiye olmakla İbraniyet'te ve bizde de bu adı taşıyorlar. Arabi'de ata var ki çok yakındır ve Allah'ın hediyesi anlamına gelmektedir. Plan dışı dünyaya gelen ve istenmeyen bebeklere hediye diyoruz. Sigmund Freud, Moses and Monotheism, New York 1955, sayfa 4. Y.H. Yeruşalmi, Freud's Moses, Yale, UP, sayfa 1. Ve şöyle başlıyorum. Şöyle başlayabilir miyim? Bir ülkede eğer mezar taşları sistematik olarak okunmuyorsa ve bir disiplin düzeyinde onomastik yoksa, çalışmaları yapılmıyorsa, o ülkede ve bu arada bizim ülkemizde tarih bilimi ve çalışması yok, en azından topal demektir. Yoktular ve onomastik sözcüğünü pek çok tarihçi eğer görüp ve kızıp bana küfretmedilerse benim çalışmalarım nedeniyle duymuşlardır. Büyük üzüntüyle kaydediyorum. Yalnız aynı zamanda büyük sevinç duyduğumu saklamıyorum. Yanlış anlaşılmak istemem. İsim bilim kuramı üzerinde olmasa da bu alanda pek çok değerli çalışmalara sahibiz. Bir Profesör Faruk Sümer'in Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları için 2 cilt ve 1999 sadece harika diyebiliyorum. Büyük emek ve büyük sabır doludur. O kadar değerli ki hangi hapishaneye gitsem hemen getirtiyorum. Küçük koğuşun pek küçük masasında mutlaka var. Kıvanç vericidir. Profesör Sümer'in bu çalışması daha önce de parça parça yayınlanmıştı. Ve 2. Erk Yurtsever'in Türkçe Adlar Derlemesi 1997 sınırlı ama bizim için bir kapıdır. 3. Baruch B. Pinto'nun 2004 The Sephardic Onomasticon aklımıza dahi getirmediğimiz bir boşluğu doldurmaktadır. Tabii pek çok değerli derken sayılarını değil içindeki bilgileri kastediyorum. Baruch Pinto daha ilk sayfalarda torunu Eytan'ın doğumunu da haber veriyor ki, buradan bizim Ayten adının İbrani bağlantısını veya benzerini, aynı kökten gelenini buluyoruz. İngilizce'de bu bağlantı ya da benzerliğe cognate diyoruz. Çok güzel. Ancak Adon Baruch, Arabi Attiye ile Atiyas arasında da bağ kurmaktadır. Ve ben T veya TH ile S karakterlerinin de yakınlığına işaret edebiliyorum. Böylece Musa'nın Mısırlı prenses annesi Asiye'yi yakalamış oluyoruz. Güzel, güzel. Aydın sözcüğüne gelince Mar Pinto Tevrat'ta olan Ay adından hareketle İbrani bir isim olduğu konusunda bizi uyarıyor. Kimselere kızmamayı salık veriyorum. Adon Baruch'u anlayabiliyorum. Bizde İbrada kasabası var. Bir, beni ilgilendiren BR karakterleridir. İbrani'de sadece BR görüyorum. Ve iki, Hasan Cemal'in ayrıldığı eşinin, bizim Necla'nın babası Muzaffer hocamız ve Nazlı Ilıcağ'ın ebeveyninden birisi İbralıdırlar. Üç, İbrada'da İbrani asıllar çokturlar. Dört, pek çoğumuz İbrada'yı bilmeyebilir çünkü adını değiştirdik. Artık Aydın Kent diyoruz. Çok hoş. İbrada'yı bırakırken Mar Pinto'nun işaretine uygun bir şekilde aydın sözcüğüne geçiyoruz. Bilgiliyiz. Ve yaptığımıza ve kısmen yaptığıma onomastik ya da isim bilime giriş gözüyle bakılmasını önerebiliyorum. Amatör bilim. Anılar. Yalnız amatör diyebileceğimiz çalışmaları ihmal etmemeliyiz. Ilgaz Zordu ilk çıkışında 1998'de evet ben Selanikliyim demişti. Kitabının alt başlığı Türkiye Sabetaycılığı çok çok önemlidir. Şunu söylemek mümkün mü? Bu bilim sanki kahvelerde ve internette doğdu. Çok verimli açıklamalar yağdı. Hepsini toplamaya çalıştım. Tayfun Er yıllardır İzmir'deki tekil çabalarını önce internet üzerinden gökyüzü imzasıyla açıkladılar ve sonra 2007'de Erguvaniler kitabını çıkardılar. Çok yararlandım ve burada sadece Enes diyorum. Tekin de var. New York Yahudi mezarlığından mezar taşları okudular. Kendimi hiç bu kadar kolaycı hatırlamıyorum. Her taraftan kaynak, bilgi ve araştırma akıyordu. Sanki Adam Smith ve David Ricardo dönemlerindeydik. Pamfletler yazılıyordu ve yağmaktadır. Güzel, isim bilim tarihin sütunlarındandır ve mezar taşlarını okumadan ise hem isim bilimi ve hem de tarihi geliştiremeyiz. Ne demek Fatih'in annesinin baba adının Abdullah olduğunu mezar taşından öğreniyoruz. Ben Ruhi Su araştırmamda baba adını Abdullah olarak postüle etmiştim ve buradan hareket ettim. Önemlidir, bu yeni bilim dalında mezar taşlarını okuyup önümüze koyan Ahmet Almaz oldu. Arkadaşım Ahmet'in tarihin esrarengiz bir sahifesi, Üsküdar'daki Bülbül Deresi mezar taşlarını çalışma masamıza getiriyordu. Çok değerlidir. Sabetaysler Sabetay Sevin'in bülbül sesine geleceğine inanıyorlardı ve ilginç Hasan Tahsin'in İzmir'de öldürüldüğüne inandırılıyordu. Ancak mezarı Bülbül Deresi'ndedir. Tabii olabilir, getirmişler diyebiliriz. Yalnız ben hem ilk kurşun masallarına inanmıyordum ve hem de bu işi Hasan Tahsin'in yapmış olmasına ihtimal vermiyordum. Ve burada mezar taşlarının bizi çok düşündürdüklerini not ediyorum. Mahmut Çetin'in 1997 tarihli Boğaz'daki Aşiret adlı çalışmasının kapağında Mehmet Ali Aybar ile Nazım Hikmet'in kol kola bir fotoğrafları var. Çalışma sosyalist elit içinde sabetaizmi araştırmaktadır. Daha sonra 2006'da yayınlanan X İlişkiler sinema ve dizi ile sosyete denilen kesimde aynı konuya el atıyordu. Şunu söyleyebilecek durumdayız. Benden önce bu konu biliniyor ve işleniyordu. Benimki sistematize etmeye ve bilimsel doku vermeye çalışmaktır. Söz uygunsa ben bu sektörü ciddileştirmek ve bir alan olarak kabul ettirmek için çıkmış görünüyordum. Ve Melih Gürsoy'un İzmir mozaiğinde belirgin taşlar 1999 çok zengindir. Faruk gözler anılardaki zenginliği daha çok görüyorlar. İş çevrelerinde elitler arasında ve her yerde sabetaistleri buluyoruz. Ve yazarının ismini de Meleh Gur olarak okuyabiliyoruz. Ve Gürsoy'dan şu bilgi bir araştırıcı için pek çok değerlidir. 1909 yılında Selanik'te doğan Osman Kibar, İstanbul'da Fevzi Okulu'nu bitirdikten sonra Robert Kolej'den mezun olmuştur. Demek saklamıyorlar ve bu arada ekleyebiliyorum. Kibar soyadı Mezopotamya Yahudileri arasında çok yaygındır. Nazik anlamıyla bağlantısını görmüyoruz. Osman sabetaistlerimizden önemli, kadoş bir addır ve artık şunu bilebiliyoruz. İzmir'de başkanların pek çoğu İbrani asıllıdırlar ve Osman Kibar bunlardan birisidir. Geçerken not etmiş oluyorum. Gündüz Vassaf'ın Annem Belkıs kitabı 2000 yılında çıktı. Bendeki aynı yılda yapılan 5. baskıdır. Kitaba ilgi büyük idi. Selanik'ten gelen bir ailenin hikayesini yazıyor. Fakat doğrusu ne yazdığından emin olamıyoruz. Neden geldiler, mübadil mi oldular, Akhisar'a nasıl yerleştiler? Oğul Gündüz bunları pek güzel saklıyor. Hiçbir merakımı tatmin edemiyorum. Pek anlatılmasa da burada hikaye edilen Selanik'te yetişmiş Jön Türk ve Erken Cumhuriyet döneminin parlak gazetecisi Zekeriya'dan Aydın'da Adnan Menderes ile birlikte serbest fırka kurmuş ve sonra da Demokrat Parti'den milletvekili olmuş Ethem'e uzanan bir ailedir. Zekeriya Belkıs'ın kardeşi ve Ethem kocası oluyor. Daha çok Amerika'da yaşadıklarını dahi söyleyebiliyoruz. Belkıs ve Ethem'e Amerika her zaman sıcak kucak açıyor ve en güzel işleri veriyor. Türkiye sanki turistik bir yerdir. Amerika'da yerleri hep hazırdır. Oğul Gündüz bir yerde yüzyıllarca Rumeli'deki dar çevremiz ve aile içi evliliklerle süre gelen sülalemiz, Amerika'da bir iki kuşak içinde İskandinavyalısı, Zencisi, İrlandalısı, Yahudisi, Katoliği ile dünyalı oluvermişti diyorlar. Saydıkları aile milletleri arasında Türk yoktur ve İstiklal Marşı gibi bir aile de diyebiliyoruz. Türksüzdürler. Bu arada not edebilirim. Vassaf ailesi kök olarak Kırmızı Hafız Ahmet Efendi'ye uzanıyor. Ali Rıza Kırmızı Ahmet'in oğludur. Ali Rıza'nın yaşayan çocukları Makbule ve Mustafa Kemal'i biliyoruz. Anne Belkıs bir kez söz ediyor ancak üzerinde hiç durmuyor. Oğul Gündüz ise abartmamaktadır. Ben de devam ediyorum. Anlatmasınlar. Bilim olacaksak güçlü ve keskin yöntemlere ihtiyacımız var. Bendeki Jewish isim sözlükleri Belkıs'ı Belkes de yazıyorlar. Buradaki E'yi hep I okuyoruz. Rusça'da ve Slav dillerde Belkovits diyoruz. Tabii Sabah Melikesi Belkıs'ı hep hatırlıyoruz. Belkıs'ın Sertel soyadlı büyük kardeşleri Zekeriya, Yusuf ve Zehra olmakla ilk ikisi Yahudi peygamber adıdır. Ve Zehra İbrani Zohar şekliyle Kabala'nın kutsal kitabına isim olmuştur. Araplar Zehra ve biz Zöhre diyoruz ve Sabetaistler itikatlarını Zohar'dan çıkarıyorlar. Ailenin aile içi evlilik yaptıklarını öğrenmiş bulunuyoruz. Çok önemli bir Sabetaizm işaretidir. Diğer taraftan Sabiha Zekeriya'nın iki kızı da Türk-Müslüman dışı evlilik yapmışlar. Yıldız Sertel önce bir Yahudi ve sonra bir Kürt ile evliydi. Bunu Sabetay Sevi'nin Judaizm'e eklediği kurallara bağlıyoruz. Türk ile ki Türk-Müslüman olarak tarif etmek zorundayız, cinsel ilişkiye girmeleri yasaktır. Tabii Yahudi ile ve Kürt ile serbesttir. Kürtler o zamanlar bir açıdan Türkiye'de Amerika'nın zencileri oldular ve belki hala devam ediyorlar. İki tablo doğrulamaktadır. Tablolara göre Oğul Gündüz'ün oğlu olabilir. Adı Doğan Morgan geçmektedir ve bendeki sözlükler Morgan adının biseksüel olduğunu kayıtla Yahudilerin taşıdıkları isimler arasına koyuyorlar. Öyleyse otomastik test mükemmel bir fit vermektedir. Devam ediyoruz. Diziciler daha çok para kazanıyorlar. Yerli sektördeki kıtlıkları ithal Hristiyan erkek bularak karşılıyorlar. Yakışıklı turistler de olabilir. Taksim'den su deposuna inerken Soho'yu ya da Pigali hatırlıyoruz. Her türlüsü var ama sorun da çıkarıyorlar. Beren Kenan, birisinin soyadı Saat, bizde ancak Saatçı veya Saatçıyan olabiliyor. Diğerinin Mizrahi. Bu meseleyi hem Sabetay Sevi'nin emirlerine uygun bir şekilde ve hem de müthiş bir reklamla çözdüler ki kutluyorum. Diğer yandan Belkıs Ethem'in tek çocukları Gündüz de Sabetay Sevi'nin Türk Müslüman ile yatağa girmeme kuralına uymuşlar. Eşi ve çocuğun adı isabetlidirler. Ailenin bürokrat yakını Baha Sait Belkıs'a bak bana Moğol kızı diyormuş. Gündüz haber veriyor ve kuzinlerinden birisi Balıkesir'de Kırımlı ailesinden gelin olmuş. Aile içi evlilik dediklerinden mi? Bırakıyorum. Devam ediyorum. Amerika'da bir zamanlar Yahudi diskriminasyonu da vardı. İkinci savaşın başlarına kadar zenciler ve Yahudilere kapılar kapanıyordu. Ethem'in burnu da Yahudi burnuna benzediği için otellere alınmıyordu. Kayıtlıdır. Güzel. Belkıs belki Sabetayist değildi. O halde Karayim ya da Kırım Yahudisi diyebiliriz. Ruslar ve biz Türkler Karay olarak tabir ediyoruz ve Ethem'in halini tartışmıyoruz. Seçilmiş birisi olduğunu çıkarabiliyoruz. Tablolar daha çok Sabetayizm yönünde ve Sertellerin iki kızının pek mutaassıp Sabetayist yaşamlarını tek başına Sabiha'ya bağlayamayız. Tabii bu tespitimde hiçbir olumsuz ton yoktur ve eğer herhangi bir ton varsa olumludur. Ben Halide ve Behice ile birlikte Sabiha'yı hep üç büyük Türk kızı saydım ve devam ediyorum. Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemlidirler. Yalnız Sabetayistler bazı sektörleri ellerinde tuttular ve hem sosyal mobilizasyonu kestiler ve hem de bazıları İsrail'e bağlandılar. Bunlara karşı pek olumsuz yaklaştığım doğrudur. Anılar birbirini izlediler. Cahit Uçuk'un kız kardeşinin adı Kaya idi ve Cahit de kızdır. İbrani asıllılarda isimler çok zaman cinsiyet tanımıyorlar. Sıla ya da Selah aynı sözcüktür. Selah'ı Sıla okuyoruz. Kaya Türkçe karşılığıdır. Bir İmparatorluk Çökerken kitabı ilk baskısını 1995 yılında yapmıştı. Ancak parlaması daha sonradır. 2004 yılında 13. baskıyı bulduğunu görüyoruz. Cahit'in Ocak 2003'te yayınlanan Erkekler Dünyası'nda Bir Kadın Yazar kitabı da bir ayda 4 baskıya ulaşmıştı. 4'ü aşıp aşmadığını bilmiyorum. Bu yıllarda 2003 ve 2004 Sabetayist ilginin çok yükseldiğini tespit edebiliyoruz. Cahit Selanik'ten mübadil olarak geldiklerinde Selanik özleminden aile büyüklerinin gözyaşlarının sel olduğunu yazmadan edemiyordu. Ancak yazdıklarının asıl ilginç yanı üzerine oturdukları zenginliklerdir. Gönderilen Yunanilerin çiftlikleri ve konakları mübadillere akıyor. İyi yerlere gönderilenler Kayseri, Antalya, Trabzon sanki petrol yatağı buldular ve hepsi büyük zengin oldular. Cahit İbrani asıllıdır ve Ziya Gökalp ve Turhan Feyzioğlu ile akraba ailelerden geliyorlar. Anılarında Antalya'da kavuştukları zenginlikleri anlatıyor ve tuhaf, Antalya'da bir zamanlar önde gelen ailelerin bazen bir süre için kapılarını kapattıkları, küçük ve güzel kızlarının dışarıya çıkmalarına izin vermedikleri de yazılıdır. Dedikodu mu? Olabilir ve ben not ediyorum. Şöyle bir teoremi yazabiliyorum. En çok neredeydiler? Terke zorlanan Yunanilerin en yoğun yaşadıkları yerlerdedirler. 1920 yılını baz alacak olursak Trabzon'da dünya ölçüsünde zengin Yunani yaşıyordu. Antalya zengin Yunanilerin yurduydu ve Kayseri'de pek zengindiler. Buralar Trabzon, Antalya, Kayseri zenginlikleri Selanik'ten gelen İbrani asıllılara dağıtıldılar. Sabancı ve Has aileleri Kayserilidirler. Adana'ya buradan indiler. İbrani kökenli olmaları büyük ihtimaldir. Çoklukla öyle yazılmaktadır. Ben de bu tespite meylediyorum. Saban, İbrani, Nir karşılığıdır. Reşat D. Tesal'in Selanik'ten İstanbul'a kitabı 1998 göçertilen Yunanilerin zenginliklerinin dağıtımındaki adaletsizlik öykülerini ve yakınmaları da yazıyor. İstanbul'a yerleşiyorlar. Bizim gibi ailenin diğer birimleri de mübadil sıfatı ile mal mülk, oturacak müstakil ev edinmişler, rahata kavuşmuşlardı diyordu. Ve bu konuda babam hepsine ayrı ayrı yardımcı olmuştu. Bunu da ekliyordu. İktisatçı terminolojisi ile bir servet transferi vardı. Göçertilen ve Yunanistan'da yoksulluğa mahkum edilen zenginlerin servetleri Selanik'ten gelen İbrani asıllılara veriliyordu. Lüks yaşama kavuştular. Reşat Bey önce İstanbul Lisesi'nde ve sonra Fevziye Mektebi'nde, şimdiki Işık Lisesi'nde okuyordu. İyi yetiştiren okullardır. İki kız kardeşi vardı, Sevim ile Meri. Bunların da iyi yetişmelerini hiç ihmal etmemiştir. Önce Alman Frau Zikoff'u buldular, sonra daha iyisini aradılar ve sonunda yine Alman Madame Domie'yi edindiler. Artık evlerinde daimi kalan bir Alman mürebbiyeye sahiptirler. İki kızı yetiştirdiler. Babaları Dürrü Efendi ikinci evliliği yapmıştı. Yeni annelerine hanım abla dediler. Babaları için ise şu bilgiyi veriyorlar. Rahmetli babam işini uyduranların hemen İstanbul'dan çok avantajlı olarak sağladığı mübadil haklarını, kış fırtınalarında batma tehlikeleriyle geçen sayısız vapur yolculukları sonunda nihayet Karadeniz bölgesinde temin edebilmişti. Bu sayede Zonguldak, Karadeniz Ereğlisi ve Kozlu'da mübadil Rumlardan kalma ve oldukça değerli ev, arsa ve mağaza, hatta otel türünden yerler almıştı. Amerikan kovboy filmlerindeki batıya doğru altın madenlerine ve petrol kuyularına koşuşları hatırlıyoruz. Bizimkinde silah yoktur, önce vardı, zenginlikler el değiştirmektedir. Ve Marx bu yola prekapitalist diyor ve biz hep kapitalist sayıyoruz, ihmal etmiyoruz. Baba Dürrü vasiyetinde bu otelleri Reşat ile kardeşine bırakıyor. Oğullarını daha çok sevdiğini çıkarabiliyoruz. Bir hastalık sonunda ölüyorlar ve hastalığın anlatımında bir küçük ayrıntıya rastlıyoruz. Hastanede röntgeni çekiliyor ve o sırada enişte Sulhi Dönmezer ile beraber oradaydık diyor. Altın değerinde bir bilgi. Gerçi Türkiye'de Kim Kimdir ansiklopedisinde de buluyoruz ama yine de önemlidir. Sanki saklı. Dönmezer'in adı sadece burada geçmektedir. Türk Ceza Kanunu'nun faşistler ile mücadele için konmuş, ancak sadece komünizme uygulanmış, ünlü 141-142. Maddelerinin daha ünlü bilirkişisi Profesör Sulhi Dönmezer'in mürebbiye Madame Damier tarafından yetiştirilmiş, Merih Tesal ile evlenmiş olduklarını artık biliyoruz. Dönmezer bu bilirkişilik döneminde yine İbrani asıllı Profesör Sahir Erman ile beraberdi. Korkunçtular. Dosya Dönmezer-Erman ikilisine verilir verilmez aydınlar hapishane bavullarını hazırlıyordu. İstisnası neredeyse yoktur. Belki de Meri Hanım'a kalan Yunani mülklere bu solcu aydınların el koymalarından korkuyordu. Solcuları hep servet hırsızı gördüklerini düşünebiliyorum. Profesör Dönmezer'in önüne gelen solcuları hep hapse gönderdiğini biliyoruz. Başta veya sonda bu er ekini seviyoruz. İlker veya soner, yurda er ya da atamer çokturlar. Başında Erman ve sonunda Dönmezer, her yerde varlar. Sulhi adı da Türkçe barış ama esas şalom karşılığıdır. Ere gelince bu eri nerede kesmek gerektiği beni pek çok meşgul etmişti, zordur. Dönme zer yapabiliriz. Zer altın anlamında olup altın dönme olarak anlayabiliriz. Fakat dönmez er de mümkündür. Pek sağlam, artık dönmez. Böyle de düşünebiliriz. İsim bilim işinde zor bir problem ve öylece bırakıyorum. Bir gün çözerim. Soner Yalçın bir ölçüde kaynak ve ilgi bolluğunun üzerine geldi. Evliyazadeler hakkında bir monografiye başlamışken Sabetayizm'e döndü. Efendinin ilk baskısı 2004 tarihlidir. Burada bilgileri katalogladı ve bir tür rehber haline getirdi. Aydın Doğan'a ait Doğan kitap basıyordu ki bu beni ziyadesiyle memnun etmiştir. Açmakta olduğumuz bilim yolu, tarih ki ilm, bir çeşit meşruiyet kazanıyordu. Öyle düşündüm. Pek hoş. Büyük sermaye bu bilimi benimsemişti ve pek seviniyordum. 23. ayrımın sonu. Sayfa 266.